Ayrım 18. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 179. Başlarda Adem Yezdan'ı önemsemeyen Ali, Hakkari, aşiret, pis işler lafını duyunca Ömer meselesini bir yana koyup kulak kesilmişti. Teröre filan mı bulaşmış bunlar? Manidar bir gülümseme yayıldı Zeynep'in dudaklarına. Nereden baktığımıza bağlı. Yezdan aşiretinin elinde hep silah varmış. Fakat hep devletin yanında yer almışlar. Yüzlerce korucu vermişler devlete. 23 aşiret üyesi çatışmalarda ölmüş, birçoğu yaralanmış. Pis iş dediğim hayvan kaçakçılığı filan. Kayıt yok ama uyuşturucu işi de yapmış olabilirler. Çünkü aile birden zenginleşmiş. Halbuki toprak pek verimli değilmiş oralarda. Sınır bölgesi. Bir yanda İran, bir yanda Irak. Belki oradaki yerel güvenlik güçleri de göz yummuştur bunlara. Neyse, babaları ölünce aşiretin başına Adem geçmiş. Adem üniversite okumuş. Belli ki akıllı bir adam. Maliye Bakanlığı kara parayı aklama operasyonu yapmıştı ya. Hani kayıt dışındaki sermayenin yasallaştırılması için ilan edilen büyük af. Adem Yezdan da işte o aftan yararlanarak paralarını yasal işlere yatırmaya başlamış. Daha çok da turizm işine. Dersaadet adında bir şirket kurmuş. Bilgiç bir ifadeyle bana baktı. Belki biliyorsunuzdur başkomiserim. İstanbul'un eski isimlerinden biridir Dersaadet. Osmanlıların kullandığı isimlerden biri. Aynı bilginç anlamı bu kez ben yerleştirdim yüzüme. Peki sen Dersaadet'in anlamını biliyor musun? Mutluluk kapısıymış. Doğru mu? Aferin. Dersini iyi çalışmışsın. Neyse, biz soruşturmaya dönelim. Az önce anlattıklarında Adem Yezdan'ı suçlayacak hiçbir kanıt yok. Yine de bu adamı göz önünde tutalım. Hatta yarın gidip bir konuşalım. Ne yazık ki adam Moskova'daymış. Perşembe gecesi dönecekmiş. O zaman bekleyeceğiz. Dönünce konuşuruz. Bence şu Ömer'in peşini bırakmayalım diye yine başa sardı Ali. İnanmıyorsunuz ama o oğlan bir şeyler saklıyor. Olabilir. Bir şeyler saklıyor da olabilir. Bizzat katilin kendisi de olabilir. Ama Ömer kadar Namık da şüpheli. Sonra şu Adem Yezdan. Pekala, o da katil olabilir. Mesele şu ki elimizde ne güçlü kanıtlar ne de ikna edici tanıklar var. Elbette ipin ucunu bırakmayacağız. Zanlıların hepsinden kuşku duyacağız. Hepsini araştıracağız. Yardımcımın görüşlerini hesaba almamış gibi görünmek istemiyordum. Tabii Ömer'le Efsun'u daha sıkı araştıracağız. Ali haklı. Niyazi'nin söylediklerinden sonra onların katil olma ihtimalleri epeyce artmış durumda. Şu radikal İslami örgüt meselesinde bir etüt edelim. Terörle mücadeleye soralım o zaman diye kıpırdandı bizim tezcanı. Eminim Ömer'in dosyası vardır onlarda. Tamam, soralım. Ya bilirkişi heyetindeki insanların listesi, onların kim olduğunu öğrenebildik mi Ali? Görevini yerine getirememenin ezikliği gölgeledi genç yüzü. Öğreneceğiz başkomiserim. Hemen çıkaramadılar listeleri. Bilgisayarda bir sorun varmış. Niyazi Bey bir eleman görevlendirdi. Sadece bu işle uğraşıyor. Yarın öğleye kadar Necdet Denizel'le Mukadder Kınacı'nın katıldıkları bilirkişi heyetlerinde yer alan insanların bütün listesi elimizde olacak. Bu iyi haberdi işte. Failleri saptayamamıştık ama kurban olacak kişileri belirleyebilirsek katillere yaklaşabilirdik. Güzel, ama şimdi acilen yapmamız gereken bir iş var. Topkapı Sarayı'nın civarına sivil ekipler yerleştirmek. Neden bahsettiğimi anlamamışlardı. Fatih'in yaptırdığı en büyük eserlerden biri de Topkapı Sarayı değil mi çocuklar? Eğer katiller yeni cinayetleriyle 2. Mehmet'e ya da onun payitahtına gönderme yapacaklarsa, yeni kurbanlarını Fatih Camii kadar Topkapı Müzesi civarına bırakma ihtimalleri de var. Zeynep'in aklına yatmamıştı bu. Ya kurbanların parmaklarının gösterdiği yön, her kurban bize bir anıtı işaret ediyor gibiydi. Suçlar gibi baktı yüzüme. Öyle değil mi başkomiserim? Hatta bunu siz keşfettiniz. Mukadder Kınacı'nın cesedi Topkapı Sarayı'nı değil Fatih Camii'nin yönünü gösteriyordu. Haklıydı ama dün geceden beri aklımı kurcalayan ayrıntıyı o fark edememişti. Aslında Mukadder Kınacı'nın elleri Fatih Camii'ni göstermiyordu Zeynep. Yeniden düşün. Çemberli taşı işaret ediyordu. Yani Beyazıt, Aksaray yönünü. Emin değilim. Bugün Leyla Hanım'la konuşurken ona bu kent için önemli olan 3. hükümdarı sordum. Hiç duraksamadan Fatih Sultan Mehmet dedi. Bilmiyorum. Belki de şu cesetlerin ok biçiminde konulmasında yanılıyorum. Belki de katiller sadece kurbanlarının ellerini bağlamak istediler. İki kurbanın bu kenti kuran iki hükümdarla ilişkilendirilmesi daha kesin bir bilgi. Dolayısıyla üçüncü cinayetleriyle Fatih Sultan Mehmet'e gönderme yapmak isteyebilirler. Tamam o zaman diyerek ayaklandı Ali. Yeni ekipleri saray civarına yollayın başkomiserim. Ben de başlarında dururum. Hayır Ali. Hayal kırıklığına uğramış gibi kala kaldı doğrulduğu yerde. Kesin bir tavırla işaret parmağımı salladım. Hayır, sen başlarında durmayacaksın. Ekipleri yolla, git kontrol et. Hatta Fatih Camii'ne de, Topkapı Sarayı'na da uğra. Ama sonra evine gideceksin. Evine gidip dinleneceksin. Bakışlarımı Zeynep'e çevirdim. Sen de öyle. Bu akşam ikiniz de erkenden gidip uyuyacaksınız. Bizi nelerin beklediğini bilmiyoruz. Hala karşımızdaki katillerin kim olduğunu anlamış değiliz. Bana dinlenmiş olarak lazımsınız. Zeynep memnun olmuş görünüyordu. Ama Ali'nin gözlerinde asi bir ışıltı tatlı tatlı parlıyordu. Adamımı iyi tanıdığım için bu emrim kesindir diye uyarmak zorunda kaldım. Yok öyle oldu, böyle oldu. Ekipteki arkadaşlar çağırdılar, gitmek zorunda kaldım lafını duymak istemiyorum. Eve gideceksin ve mışıl mışıl uyuyacaksın, tamam mı? Anlaşıldı mı? Gözlerindeki apaş ifade kayboldu. Anlaşıldı başkomiserim dedi resmi bir sesle. Ekipleri denetledikten sonra doğruca eve gidip dinleneceğim. Güzel. Yarın zor bir gün olacak. Belki ondan sonraki günde. Gücümüzü hoyratça harcamanın anlamı yok. Yine bir sızı var içimde. Akşam oldu diye. Zeynep'le Ali'yi dinlenmeleri konusunda sıkı sıkıya uyarmıştım. Ama iş kendime gelince yorgunluğu filan umursamadan doğruca Demir'in evine çevirmiştim bizim emektarın burnunu. Oysa Mukadder'in çirkin apartmanından emniyete dönerken yarım saat kadar kestirmeme rağmen en az Zeynep'le Ali kadar yorgundum. İyi de ne yapabilirdim ki? Şu anda hayatımdaki en önemli üç kişi masayı kurmuş, onlara katılmamı bekliyordu. Yorgunluğumu gidermek için Evgenya'nın bana şifa gibi gelen ışıltılı bakışlarına, çocukluk arkadaşlarım Yekta ile Demir'in sohbetine ve rakının mucizevi dinlendiriciliğine güvenerek bastım gaza. Fakat ne kadar hızlı gidersem gideyim, geç kalmaktan kurtulamadım. Demir'in baba yadigarı Balat Sarayı'nın önüne geldiğimde saat 9'u bulmuştu. Arabadan inerken cep telefonumu açtım. Hayret, Evgenya hiç aramamıştı. Yoksa o da benim gibi geç mi kalmıştı? Kafa yormanın alemi yoktu. Nasıl olsa az sonra anlayacaktım. Bahçe kapısından içeri adım atar atmaz hüzzam bir şarkının sözleri çalındı kulağıma. Yine bir sızı var içimde, akşam oldu diye. Gözüm acıyor, ağlarım hala bilmem niye. Hayır, Müzeyyen abla söylemiyordu. Zeki Müren'in sesiydi gecenin karanlığını ağır ağır dalgalandıran. Masayı eski kameriyere kurmuşlardı, kestane ağaçlarının altına. Aramızda en az 10 metrelik bir mesafe olmasına rağmen ılık Mayıs rüzgarı rakının kokusu bana kadar getiriyordu. Evgenya'nın sırtı dönüktü. Hafifçe eğilmiş, yüzünü yandan görebildiğim Yekta ile konuşuyordu. Demir karşılarındaydı, suskundu. Ama gözlerinde öyle hoş bir ifade vardı ki, sanki bu büyük bahçede tepeden sarkan ampullerle aydınlatılmış bu kameriyenin altında, ilk kez değil de defalarca oturmuşlar, defalarca konuşmuşlar, defalarca içmişler gibi yakın duruyorlardı birbirlerine. Evgenya'nın yüzünü göremiyordum. Belki de bu nedenle o tuhaf sanıya kapıldım. Onu bir anlığına Handan sandım. Hiç ölmemiş gibi, hep olduğu gibi, hep aramızdaymış gibi. Ama biraz daha genç. Biraz mı? Epeyce genç. En az bizim lisedeki halimiz kadar genç. Neşeli, umutlu ve cesur. Hayat henüz örseleyememiş duygularını. Hayat henüz masumiyete değer veriyor o sıralar. Hayat bozmaktan korktuğu için dokunmaya çekiniyor hayallerimize. Ben de gecenin büyüsünü bozmamak için kaldım olduğum yerde. Öylece durup Handan'a dönüşen Evgenya'yı, Evgenya'ya dönüşen Handan'ı ve bir anda ikisi birden olan Güzide'yi izledim bir süre. İkisi beni bırakıp gitmiş olsa da bu üç kadında aslında hep aynı kadını sevdiğimi düşündüm. Hangi kadını? İlk çocukluk arkadaşım, o çelimsiz liseli kızımı, en güçlü dayanağım, can yoldaşım, cefakar karımı mı, yoksa yaşamın her şeye rağmen güzel olduğunu bana yeniden öğreten gün görmüş Evgenya'yı mı? Belki hepsini birden, belki hepsini ayrı ayrı ama üçünde de hep aynı kadını. Başladığı gibi kederle bitti şarkı. Gözüm acıyor, ağlarım hala bilmem niye. Şarkı bitti ama ben öylece kala kaldım olduğum yerde. İlk fark eden Demir oldu. Nevzat, ne duruyorsun oğlum orada? Onun uyarısı üzerine Evgenia ile Yekta da dönüp baktılar. Kederimi içime atıp mutlu görünme zamanıydı. Ben de gülümsemelerimin en az yıpranmışını dudaklarıma yerleştirerek yaklaştım yanlarına. Sizi seyrediyordum. Sanki kıskanmışım gibi sürdürdüm sözlerimi. Vallahi helal olsun. Bana hiç gerek yokmuş. Kaynaşı vermişsiniz hemen. Şuna bakın, dedi Evgenia iri gözlerini yüzüme dikerek. Bir de sitem ediyor. Kaçta geliyordun sen? Bu gece siyahlar giymişti. Siyah taşlı küpeler, siyah bir bluz, siyah etek. Tamam tamam geciktim diyerek teslim oldum. Söyleyecek bir şeyim de yok. Elimde değil, görev işte, ne yapayım? Hemen yumuşadı altın kalpli Evgenia'm. Takma kafanı Nevzat, o kadar da değil. Zaten çok da geç kalmadın. Öyle canım diye destekledi Yekta. Biz de yeni oturmuştuk zaten. Sözlerimin işe yaramasından duyduğum memnuniyetle eğilip Evgenia'nın sağ yanağına küçük bir öpücük kondurdum. Teninden yükselen lavanta kokusu başımı döndürdü. Adeta kendiliğinden döküldü laflar ağzımdan. Yine mis gibi kokuyorsun. Bu laflar ağzımdan çıkar çıkmaz kederli yüzlerinde donup kalmış bir gülümsemeyle bizi izleyen arkadaşlarımı görünce pişman oldum. Handan'ın görüntüsü yine sızar gibi oldu bir yerlerden. Hemen toparlandım. Önce Yekta'ya, sonra da Demir'e sarıldım. Siz nasılsınız bakalım bu akşam? İyiyiz, dedi Yekta, ikisi adına konuşarak. Evgenia ile sen geldin ya, daha iyi olduk. Yok, benim gibi numara yapmıyordu, iştendi sözleri. Sahiden sevinmişlerdi geldiğimize. Ama konuksever Evgenia bu durumu 3 gün sonraki daveti hatırlatmak için kullanmaktan geri durmadı. Cumartesi akşamı da ben bekliyorum. Bak, mazeret falan yok. Herkes geliyor. Kimse itiraz etmedi. Benimse bakışlarım masanın üzerindeki yiyeceklere kaymıştı. Rokası, bol salatayı, tabaklardaki beyaz peynirle kavunu ve yarılanmış rakı kadehlerini görerek alınmış gibi söylendim. Oo, afiyet olsun. Biz gelmeden başlamışsınız içmeye. Masadaki boş iskemlenin önünde beni bekleyen boş rakı bardağına uzandı Demir. Sana hazırlık Nevzatçım. İçimizde en sıkı içici sensin. Erken başlarsak ancak yetişiriz diye düşündük. Öyle olsun bakalım, dedim Demir bardağımı rakıyla doldururken. Ama iskemleye oturmadım. Ben ellerimi yıkayayım da geleyim. Ha yahu, Bahtiyar nasıl bu arada? Herkesten önce benim tez canlı sevgilim yanıtladı sorumu. İyi iyi, çok iyi. Demir akşam merak etme dediğinde inanmamıştım. Şimdi kendi gözlerimle görünce. Bahtiyar'ın iyi olmasına sevinmiştim. Ama Evgenia'nın artık sizi bizi konuşmaları bırakıp Demir demesine daha fazla sevindim. İçeride mi, bir de ben göreyim şu keratayı diyerek eve doğru yürüdüm. Arkamdan seslendi Demir. Akşamki odada değil, salona aldım. Ha, sana zahmet, içerideki CD çaları da kapat artık. Biraz sohbet edelim. Daha kapıdan içeri adımımı atar atmaz tanımıştı beni Bahtiyar. İnleme ile havlama arası dostça bir ses çıkardı. Işıkları yakınca gördüm onu. Geniş pencerenin önünde yan yana sıralanan tel örgülü boş kafeslerin sonundaki ahşap köpek kulübesinde yatıyordu. Başını kaldırdı. Doğrulmak istedi ama beceremedi. Yanına yaklaşıp tüylerini okşadım. Merhaba Bahtiyar. Naber, nasılsın oğlum? Açık kahverengi gözleri minnetle bakıyordu yüzüme. İyisin iyisin, dedim sarı tüylerini usulca kaşıyarak. Bu vartayı da atlattın köfte hor. Sanki onaylamak ister gibi havlamayı denedi ama yine başaramadı. Tamam oğlum tamam, yorma kendini. Hadi sen biraz daha dinlen bakalım. Ne kadar çok uyursan o kadar çabuk kalkarsın ayağa. Sözlerimi anlamışçasına sakinleşti. Kocaman başını usulca ayaklarının üzerine uzatarak uyku vaziyeti aldı. Ama ışığı kapatıp çıkıncaya kadar sadakatle beni izlemeyi sürdürdü. Lavaboda yüzümü yıkarken gülümsediğimi hissettim. Yorgun yüzümde taptaze bir ışık. Mutluydum galiba. Belki de bu mutluluğu yitirmemek için aceleyle salondaki CD çaları kapatıp döndüm bahçeye. Dışarı adımımı atar atmaz mangalda pişen balıkların kokusu çarptı bu kez burnuma. Rakının anasonunu bile bastırmıştı mübarek. İlk pişen balıkları servis etmeye başlamıştı Demir. Ama tuhaf, dün akşam söylediği gibi levrek değil, 3'er adet küçük sarı balık koyuyordu tabaklara. Önce emin olamadım. Tekir mi onlar? Sanki hakaret etmişim gibi irkildi Demir. Ne tekiribe, barbun, barbun. Tekneye gelmediğin için artık balıkların şeklini şemalinde unutmuşsun. Merakla iskembeye oturup balıklara yakından baktım. Burunları hemen dikleşip ağızları göz hizasına kadar uzanıyor. Göz çukuru altında 3 adet pul bulunuyordu. Uzun zamandır denize çıkmasam da bu özelliklerin tekirde olmadığını biliyordum. Sahiden barbunmuş ya. Nereden buldunuz bunları? Pişkin pişkin sırıttı Yekta. Balıkçıdan. Hani balığa çıkmıştınız dün? Çıktık çıktık da Kınalı Ada açıklarında ne gezer barbun? 5 tane levrek çektik ki derya kuzusu mübarek. Barbunları balıkçı Şerif'ten aldım bu öğlen. İzmir'den yeni gelmiş. Yemin billah etti taze diye. Tazeye de benziyor dedi Evgenya çatalıyla tabağındaki balıklara dokunarak. Hadi afiyet olsun. Mevsimi olmamasına rağmen lezzetliydi barbunlar. Ağzındaki lokmayı yuttuktan sonra hevesle kadehini kaldırdı Yekta. Hadi bakalım, hoş geldiniz. Dostluğa diye dokundurdu kadehini bizimkilere Demir. Masadaki tek kadına dönerek tamamladı sözlerini. Aramıza yeni katılan dostlara. Mutluluktan ışıl ışıl yanıyordu Evgenya'nın gözleri. Size, gıptayla bakıyordu yüzümüze. Hiçbir zaman eskimeyecek arkadaşlıklara. Güya sıra bendeydi. Güya ben de birkaç lakırdı edecektim. Ama bir şey engel oldu bana. Dilim düğümlendi, konuşamadım. İstemediğimden değil, bu masadaki 3 erkeğin geçmişlerinde yatan o acı olayı hatırladığımdan. Tıpkı az önce benim yaptığım gibi bir hayaletin kestane ağaçlarının karanlığına sığınıp dudaklarında yarım kalmış bir gülümsemeyle bizi izlediğini hissettiğimden. Evet, şu anda bir kadın daha vardı aramızda. Görünmese de, gülmese de, konuşmasa da, biz ondan bahsetmesek de üçümüz de biliyorduk ki o hep aramızdaydı, Handan. Belki de dün gece Evgenya'nın yaptığı gibi Handan'a diye kaldırmalıydım kadehimi. Bize bu dostluğu armağan eden o kıza. Ama gecemiz berbat olurdu, ne neşemiz kalırdı ne sohbetimiz. O yüzden sustum. Eğer yardımıma Evgenya yetişmeseydi, ellerinde kadehleri, gözlerinde anlamlı sözcükler duyma umuduyla daha bekleyecekti arkadaşlarım. Ve bizi buluşturan Bahtiyar'a dedi benim yerime Evgenya. Neler hissettiğimi tam olarak bilmese de bir şeylerin ters gittiğini anlamış olmalıydı. Belki de karımla kızımı düşündüğümü sanıyordu. Ne sanırsa sansın, beni zor durumdan kurtardığı için ona binlerce kez teşekkür ederek aklımı anılardan, gözlerimi Handan'ın hayalinden kurtarıp kadehimi arkadaşlarımınkilere dokundurdum ve güçlü bir sesle onların sözlerini yineledim. Bahtiyar'a, Bahtiyar'ın sağlığına. Rakılar yudumlanıp kadehler masaya konulduktan sonra belki de yine suskun kalmaktan korktuğum için "Yahu Demir, ne göz varmış oğlum sende?" diye takıldım ev sahibimize. "Nasıl fark ettin beni o karanlıkta?" "Atmaca gözü, atmaca," diye söylendi Yekta. "Bırak senin gibi kocaman bir adamı." Eliyle üstümüzdeki ağaçların dallarını gösterdi. "Uyumakta olan kuşların karaltısına bakıp bu kumru, şu serçe, bu saka, bu güvercin diye hepsini tek tek sayıyor." Atmaca deyince çocukluk günleri depreşti belliğimde. "Sahi Demir, senin bir atmacan vardı değil mi?" Derinden bir iç geçirdi. "Güzel bir kuştu," diye mırıldandı. "Çok güzel bir kuş. Bahçemize düşmüştü. Sağ kanadı kırıktı. Sanki yaralı kuşu avucunda tutuyormuş, sanki yaralı kuşun kalp atışlarını duyuyormuş gibi etkilenmişti Evgenya." "Başka yırtıcıların işi mi?" Birden ciddileşti Demir. "Evet, başka yırtıcıların işi. Yırtıcıların en korkuncunun, insanın işi. Havalı bir tüfekten çıkan saçma ile kırılmıştı kanadı." "Tuhaf bir ismi vardı," diyerek hatırlamaya çalıştım. "Hazan mıydı?" "Hüzün." Hayretler içinde kalmıştı Evgenya. "Hüzün mü? Yırtıcı bir kuşa hüzün ismini mi verdiniz?" "Ben değil, annem," diye dalgın dalgın söylendi Demir. "Annem koydu hüzün ismini atmacaya." "Niye?" "Annem atmacayı ilk gördüğünde, bu hayvanın gözlerinde bir gariplik var, çok hüzünlü bakıyor," dedi. "Ben öyle hüzün müzün göremiyordum." "Yok anneciğim, bildiğin atmaca gibi bakıyor işte. Belki biraz canı yanıyor ama gözlerinde keder değil, vahşilik var," dediysem de dinletemedim. "Yok evladım, sen görmüyorsun, bu hayvanın kanadı değil, ruhu kanıyor. Gel bunun ismini hüzün koyalım," diye tutturdu. Benim aklımdaki isim Kartaca'ydı. Ama isimden daha önemlisi atmacayı evde tutabilmekti. Babam hayvanlardan pek hoşlanmazdı. Hastalık bulaşır bu kuştan, atalım gitsin demesinden korkuyordum. Annem kuşun adını hüzün koyalım deyince evde bir yandaş bulduğumu anlayarak hemen kabul ettim önerisini. İyi ki etmişim. Babam akşam atmacayı görür görmez tahmin ettiğim gibi mırın kırın etti. Ama onca yıldır evli olmalarına rağmen hala deli gibi sevdiği karısının "Yapma Bünyamin'cim, günah. Nasıl atalım sokağa bu yaralı kuşu? Bir tanrı misafiri işte" deyince anında yelkenleri suya indirerek hüznü kabul etti. Evgenya yemeği içmeyi kesmiş, ilgiyle arkadaşımı dinliyordu. "Peki iyileşti mi Hüzün?" "İyileşemedi," dedi Demir bakışlarını kaçırarak. "Bir ay yaşadıktan sonra öldü." "Ben söylemiştim," dedi annem. "O kuş öleceğini biliyordu. O yüzden öyle kederle bakıyordu. Bana sorarsanız annem atmacanın gözlerinde kendi yazgısını görmüştü. Yaklaşmakta olan hastalığını. 6 ay geçmeden Alzheimer oldu. Atmacaya gelince özgürlüğüne düşkün bir kuştu. Ona iyi baksak bile bu evde kapalı kalamazdı. Özgür olmadığı bir dünyada yaşamak istemedi." 18. ayrımın sonu. Sayfa 189.